Ayrım 19.
Atina'nın önünden gelip geçersin. Napoli'nin ufak tefek taşları, Marsilya'nın kadifeden kesesi, Gare de Lyon ve Paris. Anlı Paris, şanlı Paris, ihtiyar dünyanın ortası Paris. Kız oğlan kız, apaş, orospu, komünist, degolcü. 20. asırlı ve kahraman Paris, ulan Paris. Tanrıların adası Bali, İzzet Keribar. İzzet Keribar 1939 yılında İstanbul'da doğdu. Genç yaşından itibaren fotoğrafa karşı ilgi duydu ve askerliğini yapmak için gittiği Kore'de tekniğini geliştirdi. IFSAK ve FOG fotoğraf grubunun aktif bir elemanıdır. Uluslararası Fotoğraf Federasyonu tarafından 1985 yılında AFIAP ve 1988 yılında EFIAP ünvanlarını alan Keribar, 1991 yılında da Fransız Kültür Bakanlığı tarafından Fransız Kültür Merkezi'ndeki etkinlikleri için Akademik Başarılar Şövalyelik ünvanı ile onurlandırılmıştır. Yine 1991 yılında National Geographic Traveler USA dergisinin uluslararası yarışmasında ikincilik, 1992'de Jerusalem Post İsrail gazetesinin Kudüs konulu fotoğraf yarışmasında birincilik ve 1993'te Ballantine Viskilerinin organize ettiği yarışmada da ikincilik, üçüncülük ve bir mansiyon olmak üzere 3 ödüle layık görülmüştür. Son olarak Fuji filmin düzenlediği Avrupa Basın Fotoğrafları Yarışması'nın da birinciliğini kazanmıştır. 1982 yılından bu yana çok sayıda kişisel sergi ve gösteri gerçekleştiren Keribar'ın yazıları ve fotoğrafları 8 yıldan beri Atlas dergisinde yayınlanmaktadır. Bali adası, Endonezya takım adasının en ufaklarından biri olduğu halde, doğası, kültürü, gelenekleri, folklörü, festival ve bayramları ile dünya turizminin odaklarından biridir. Ada, gerçekten Tanrı'nın verebileceği güzelliklerden birçoğunu bünyesinde barındırıyor. Turizm, 1970'lerden sonra burayı keşfetmiş. Sonuç olarak 1990'larda 3-4 milyon gibi yüksek turist potansiyeli Endonezya'nın başlıca döviz girdilerinden biri haline gelmiştir. Turistler buradan harika hatıralarla ülkelerine dönüyor ve gelecek tatillerinde Bali'yi programlarına tekrar katmayı düşünüyorlar. Baliler için farklı bir durum vardır. Adaları onlar için her şeydir, hatta evrenleri denebilir. Evet, başka bir dünya olduğunu da bilmiyor değiller, ancak onlarınkinin hiçbir eksiği yok. Çünkü mutlu bir yaşam için gerekli her nimet Bali'de bulunuyor. Bali insanları tüm bu güzelliklerin karşılığında şükranlarını sık sık onlara ikram eden tanrılarına ifade etme gereğini duyuyorlar. Bu yüzden her ay, her hafta, hatta her an Bali'de tanrılara saygı ve şükran görevlerini yerine getirmek üzere tapınaklara gidiliyor, tanrılara çiçek, meyve ve başka hediyeler sunuluyor, tüm etkinlikler büyük bir coşku havası içinde yapılıyor. Burayı ziyaret eden yabancılar adanın sürekli olarak bir bayram havası içinde olduğunu fark edince şaşırıyor. Bali insanı sanırım haklı. Dünyada bu kadar nimetin bir arada bulunduğu yerler pek çok değil çünkü. 1000 yıldan beri ekimi yapılan pirinç ve pirinçten elde edilen yan ürünler onların her türlü gıda gereksinimlerini karşılıyor. Adanın dört yanı denizlerle çevrili olduğundan balıkçılıktan yana da sorunları yok. İklim bakımından da şanslı sayılırlar. Yıl ortalama sıcaklığı 28 derece. Muson yağmurları diğer Güney Asya ülkelerinde olduğu gibi burada çok etkili değil. Yağmur ihtiyaca yetecek kadar var. Tüm ada yemyeşil. Pirinç tarlalarının teras teras şekilleri adanın kıvrımlarına öylesine uygun bir tarzda yapılmış ki bunları seyrederken insan hayretler içinde kalıyor. Bunlar 50 nesil çiftçi tarafından bu duruma getirilmiş. Tarlaların ötesinde meyve ağaçları, daha içlerde doğru sık ormanlıklar var. Adanın yapısı volkanik olduğundan kuzeyde birkaç yanardağ bulunuyor. 3000 metreye ulaşan Gunung Agung, Bali'nin en kutsal tepesi. Batur ve Bratan kraterleri su ile dolarak göl haline gelmiş. Gunung Agung, sessiz görünse de bazen hiç beklenmedik etkinlikler yapabiliyor. Son olarak 1963 yılındaki büyük patlama birçok köyün yok olmasına neden olmuştu. İşte Balililerin yegane korkusu, tanrıların gazabı diye inandıkları yanardağlar, kim bilir onlardan korktukları için bu kadar saygılılar, onları daima mutlu kılmaya çalışıyorlar. Bali'nin nüfusu 3 milyon kadar. Yüz ölçümü ise yaklaşık olarak Rodos'unkine eşit. Tüm adada sulama sistemleri bu kadar iyi geliştirilmiş ki krater göllerinde biriken yağmur sularını tarlalarına mükemmel dağıtıyorlar. Zaten öyle olmasaydı bu ufak ada bu kadar insanın gıda sorununu halletmeye yeterli olur muydu? Köyler pirinç tarlalarının yanında gelişmeye başlamış. Aslında Bali köyü bir ev kümesi olmaktan çok sosyal bütün durumundadır. Tapınağıyla, okuluyla, asırlık ağaçlarıyla, evleriyle köy zaten ufak bir dünyadır bir Balili için. Zaten bir köye varıldığında evlerin şirinliği, tuğla duvarları, arkasından sarkan koca koca çiçek dalları, her yerde görülen ve neredeyse her evin bahçesinde bulunan mini tapınaklar köylerin zenginliğini, estetik ile güzellik anlayışını sergiliyor. Bu anlayış zaten tüm Balilerin ortak yanları. Bali'de bu durumda olan yüzlerce köy var. Tapınaklar ise demin yazdığım gibi her köyde bulunuyorsa bunların bazıları Baliler için daha da özeldir. Bunların dışında Batur Yanardağı'nda bulunan Besaki Tapınağı geliyor. Bali'nin bu tapınağı adaya hükmeden yüksek bir dağda bulunduğundan yerliler tarafından daha kutsal hatta en kutsal sayılıyor. Adanın batı sahilinde deniz kenarında bulunan koca bir kayalık üstüne kurulu. Tanah Lot Mabedi de bunlardan biri. Ancak Bali adasında 20 bin üzerinde tapınak olduğu söyleniyor. Diyeceksiniz ki bunların dini nedir, kimlere tapıyor Baliler? Eski dönemlerde yaklaşık olarak 1000 yıl kadar önce Baliler basit tapınaklarda toprak, ateş, su, hava gibi inandıkları güçlerin simgesi olan tanrılara taparlarmış. Ancak 15. yüzyılda deniz ticaretinin gelişmesiyle komşu büyük Java adasına ulaşan İslamiyet, burada Hindu geleneklerine sadık kalmak isteyen halkın bir bölümünü kaçmaya zorlamış. Ve bunların ulaştığı yerde Bali adası olmuş. Bugün Bali adasının halkı, Hinduizmin başlıca tanrıları yani Brahma, Shiva ve Vayunu'ya inanıyor. Ancak bu Hinduizm zamanla bazı değişimlere uğramış. İnançlar ve ibadet şekilleri Hindistan'ınkinden farklı. Hindistan'da meyve sepetleri sunan kadınlara rastlanmıyor örneğin. Baliler için sanat ve gelenekler onların yaşama sevincini aşılayan nefestir. Tuhaftır, Bali dilinde sanat diye bir kelime yoktur. Bu ancak şöyle izah edilebilir. Sanat kavramı Balililerin günlük yaşamlarının bir parçası. Estetik ve güzellik arayışı her an kendilerinde mevcut ve bu durum 20. yüzyılın tablosu değil belki 1000 yıldır sürekli yenilenen bir tablo. Hemen şunu da ekleyelim. Ağaç işlemeleri zamanla çürüyebiliyor, taş oymalar ise taşları volkanik lav ile tüften olduğu için yine zamanla aşınabiliyor. Sonuç olarak birer sanat eseri olarak yaratılan her şeyin sık sık yenilenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durumda da sanatlarının devamlı canlı ve yaratıcı olmasını sağlamaya çalışıyorlar. Resim sanatının merkezi sayılan Ubud kasabası, Bali'ye gelen turistlerin mutlak surette uğradıkları yerdir. Akla gelmeyecek kadar resim galerileri bulunuyor Ubud'da. Buna paralel olarak tahta işçiliği, bronz, çömlekçilik ve hasır eşya ile ün yapan köy ve kasabalar da var. Sanat anlayışı o denli değişken olmuş ki yaratılan eserler kimi yerde çok şaşırtıcı olabiliyor. Örneğin hangi ülkede tapınak duvarlarının betimlemelerinde kabartma olarak taşa işlenmiş otomobillere rastlanabilir? Ya da eski tarzda yapılan resimlerde hangi ülkede fotoğraf çeken turistler göze çarpar? Tüm güzelliklerin yanı sıra Balilerin içinde daha gizemli, daha kapanık bir endişe var. Tiyatro ve danslarında bu duygu çok daha güzel bir şekilde ifade edilmekte. Buna belki de iyi ile kötü, zayıf ile kuvvetli ya da temiz ile kirli güçler arasındaki devamlı mücadele denilebilir. Demin de yazdığım gibi bu sonu gelmeyen mücadele Bali geleneklerine uygun olarak yaratılan tiyatroların başlıca konusu. Batı toplumlarında yerleşmiş tiyatro türünün aksine bu toplum klasikleşmiş tiyatrosunu hem tanrıları hem de kendini avutmak için yaratmıştır. Tiyatro ile birlikte dans da Bali halkının bir ihtiyacı. Çeşitli dans türleri, çeşitli duyguları dile getirmekte ve birçok geleneği sembolik olarak yaşatmakta. Örneğin kadınlar tarafından uygulanan legong dansı, bir kadının tüm zarafetini ortaya çıkaracak kadar ince hareketlidir. Neşe olsun, arkadaşlık olsun bu tür duyguların en iyi ifade eden danslar joget ve jangır'dır. Tarihte ün yapmış kahramanların dansı ise Topeng'dir. Balililerin en popüler dansı, ülke dışında da ün yapan Barong. Barong tam olarak ne olduğu bilinmeyen ormanda yaşayan iyi kalpli, insanları seven onları koruyan, aslana benzeyen hayali bir yaratıktır. Aslan kafalı, uzun dişli ve çok da süslü bir ejderhaya daha çok benzediği söylenebilir. Arka arkaya kenetlenmiş iki insan Barong kıyafetini gezdirir, kafa korkunç gibi görünüyorsa da kimseye saldırmaz, aksine zorda olan insanların yardımına koşar. Barong danslarının ikinci kahramanı ise Karanlıklar Kraliçesi, çocukları yiyen, uzun dişli ve peruklu dul cadı Rangda'dır. Balililer bu yaratıktan çok korkmakta, ancak Barong aralarındaki kavgadan daima galip çıkacaktır. Ve kötülüğü simgeleyen Rangda ise bir zaman için ortadan kaybolma durumunda bırakılacaktır. Tüm bu danslara eşlik eden gamelan bandolarını da unutmamalı. Güneydoğu Asya ülkelerinin hemen hemen tümünde olduğu gibi burada da vurma çalgılı aletler kullanılıyor. Kisilofon türünden tutun, boy boy tencere takımına benzeyen çeşitli tınılar çıkartabilmek için çekice benzeyen, tokmaklarla vurulan müzik aletleri. Bu arada tempoları veren boy boy gongları da unutmamalı. Bu orkestralar bayramlarda, festivallerde, düğün ve toplantılarda ve son olarak otellerde sanatlarını, hünerlerini göstermekte. Hayret ki bazen bir orkestrada 30 hatta 40 eleman yer alabiliyor. Bali'nin dünya sanatındaki yeri daha yeni sayılır. Sömürge döneminde Bali daha çok baharat arayışı içindeydi. Endonezya bilindiği gibi 17. yüzyıldan sonra gittikçe Hollanda'nın bir kolonisi durumuna girdi. 200 yıl kadar da öyle kaldı. Pasifik Savaşı sırasında Japonya tarafından işgal edilen Endonezya 1956 yılında bağımsızlığına kavuştu. Ancak rahat günlerin gelmesi uzun sürdü. 1962 yılında farelerin istilasına uğrayan ada, daha bu felaketten kurtulamamışken Gunung Agung yanardağının aniden patlaması oldu. 1965 yılında ise tüm Endonezya'yı saran yeni bir alev söz konusuydu, komünist avı. Endonezya'da milyonlarca komünist ve onların sempatizanı yakalanıp öldürülmüş, Bali adasında da yaklaşık olarak 100 bin kişi idam edilmişti. Turizmin adaya ulaşması 1970 yıllarından sonra oldu. Önce başkent Denpasar'ın batısındaki sahilde Kuta kumsalında, daha sonra da doğuda Sanur kumsalında yeni yeni oteller filizlenmeye başladı. Bunlardan Sanur'da bulunan Hyatt Regency, dünyanın en prestijli otellerinden biri olarak hep anılıyor. Son yıllarda Bali'nin en güney noktasında bulunan Nusa Dua Yarımadası da en modern anlayışla birçok büyük ve prestijli otelin bulunduğu bir belde olarak planlanmaya başlandı. Bali'nin diğer turistik değerlerinin de belirli avantajları vardır. Her şeyden önce Bali'de yalnız dolaşmak sakıncalı değildir. İstenilen saatte istenilen yerde sorunsuz gezilebilir. Daha iyisi günübirlik gezilerden sonra turistler konforlu yüzme havuzlu ve continental yemekler sunan otellerine dönüp istirahat edebilir. Ayrıca en büyük ve kutsal tapınakları Besakih, akşam gün batımını seyretmek üzere Tanat Lot turu, eski dönem kurallarının tapınakları Mengvi, Tampang Sring'de krallık mezarları, Batur ve Bratan gölleri ve buralarda bulunan dağ tapınakları, kuzeyin incisi diye anılan Singaraja kumsalları yapılan gezilerin ancak birkaçı. Bunların dışında Bali danslarını tanıtıcı turlar, sanatçıların köyü Ubud'da horoz dövüşleri, adanın etrafında gemi gezileri ve civar adalara da turlar yapılabilmekte. İsteyenler bu turlara katılır, bizim gibi bağımsızlıktan hoşlananlar da cip veya benzer araç kiralayabilir. Bali'de trafik sol taraftan işler. Bunu hatırlamakta yarar olduğu gibi, Denpasar'a yakın yolların trafiğinin de çok yoğun olduğunu da anımsatmak istiyorum. Bilhassa motosiklet trafiği korkunç. Bali'de henüz emniyet kemeri uygulaması olmadığından daha da dikkatli olmak gerekiyor. Trafik Bali'de gerçekten anarşik bir sistem olarak yürüyor ve ne kadar dikkat edilse azdır. Yollarda bulunan işaretler de yeterli değil. Endonezya'da Latin alfabesinin geçerli olması bir avantaj ise de trafik levhalarına güvenme konusunda pek emin olmayınız. En iyisi yanınızda bir Bali haritası bulundurmak. Yoldakiler size çok yardımcı olmaz, hatta sizi belki de yanıltabilirler. Genelde Bali'ye gelen turist burada en çok 5-6 gün geçirir. Bali, Uzak Doğu seyahat paketinin bir durağıdır. Eşimle ben Bali seyahatini değişik planladık. Uzak Doğu'da birçok yer birden göreceğimize, Bali gibi özel bir yeri hakkıyla tanımak daha iyi olur diye düşündük ve 2 hafta kaldık. Böylece adanın güneyini, doğusunu, batısını, kuzeyini ve krater göllerini de görmeyi başardık. Bali'de değil 15 gün, 1 yıl dahi kalsanız her gün değişik bir program uygulanabilir. Hem Bali cennetinde her gün yollarda olmanın bir anlamı da yok. Denizinden de yararlanmak gerekir. Ne var ki deniz burada gelgit olayından dolayı kaprisli. Örneğin sabah erken kalkıyor ve otel plajından denize gireyim diyorsunuz. Bir de bakıyorsunuz ki deniz gitmiş. Hem de 1 kilometre uzağa. Oraya yürümeniz zaten söz konusu değil. Çünkü dalgalar kayalıklarda kırılıyor, oradan kimse denize giremez. Otellerin bahçelerindeki panolardan denizin geliş ve gidiş saatlerini kontrol ederek yüzmeye gelmeli. Bali'de otel lobileri harika. Öncelikle iklim müsait olduğundan her yana açık büyük ahşap yapılar düşünülmüş ve bunları genellikle havuz ve çiçek aranjmanları ile süslemişler. Bir de Bali Hayat, Melia Bali Sol, Sheraton gibi uluslararası otellerin tropikal bahçeleri bir harika. Bunlar dünyanın en ünlü bahçe dekoratörleri tarafından yaratılmış. Nilüfer göletleri, Japon bahçeleri, fıskiyeler, şelaleler hep etüt edilerek yapılmış. Kuta otelleri için aynı şeyi söylemek zor. Burası Bali'nin en kalabalık turizm merkezi. Belki de ucuzluğu turistleri cezbediyor. Burada günde 10 dolara bile geçirmek mümkün. Bizim durumumuz her zaman olduğu gibi farklı oldu. Günde 35 dolara Range Rover benzeri Endonezya yapımı bir Toyota kiraladık. Kaldığımız 14 günün 12'sinde ada içinde geziler yaptık. Otelimiz Nusa Dua'da olduğundan köylere ulaşmak bir hayli zaman alıyordu ve erken, örneğin saat 7'de yolda olmamız gerekiyordu. Bali'nin sahil kesimlerinde hava genelde açıktır. Sabah uyandığında pencereye çıkıp etrafı gözlüyorsunuz, bugün hava iyi olacak diye düşünüyorsunuz. İlginçtir, adanın iç kesimlerine doğru gittiğinizde bulutlar çoğalacak ve dağlara doğru hava tamamen kapanacaktır. Krater gölleri civarında ya da Besakih Tapınağı'nın bulunduğu Gunung Agung Dağı'nda açık hava bulmak neredeyse imkansız. Nusa Dua'dan Sanur'a varmanız yaklaşık 35 dakikamızı alıyor. Bali'nin ilginç köyleri daha sonra sıralanıyor. Hangi yöne giderseniz sizi kesinlikle ilgilendirecek köylere varırsınız. Hatta kimi yerde bunlar birbirlerine bu kadar yakın ki neredeyse birbirlerinin uzantısı gibi. Örneğin Ubud Kintamani Turu Parkuru'nda önce Denpasar'a uğrayacak, daha sonra danslarıyla ün yapan Batu Bulan, gümüş ve metal işçiliğiyle ünlü Celuk, maske imalatçıları ile adı çok duyulan Mas ve resim sanatıyla Bali'nin en popüler yerlerinden biri olan Ubud'a varacaksınız. Her yerde durma arzusuna karşı gelemeyeceğinizden adanın daha kuzey, daha iç kesiminde bulunan Tampak Siring ve Kintamani'yi başka bir güne bırakmak daha doğru olacak. Batur Gölü gezisinde dolu dolu bir gün alacaktır. Bratan Gölü turu da aynı şekilde. Gianyar kasabasından adanın doğusuna gidildiğinde bambaşka bir doğa ile karşılaşırsınız. Yeşil tonlarının tüm yelpazesini taşıyan pirinç teraslarının eşsiz görüntüleri sizi hayretler içinde bırakacaktır. Pirinç tarlalarının hasat sonrası yakılması ya da ördek sürüleri tarafından temizlenmesini seyretmek size hoş anlar yaşatacaktır. Bu anlattıklarım Bali'nin güncel yaşamının birer parçasıdır. Ancak 10 gün boyunca bunları gördükten sonra artık bu kadarı yeter deyip gitmeyi düşünebilirsiniz. Eğer şanslıysanız Bali'de bulunduğunuz hafta bir yerde bir festival, bir bayram, bir yürüyüş olabilir ya da bir ölü yakma töreni. İşte 2 hafta kalmanın verdiği avantajlar. Bizim bulunduğumuz dönemde ilk 10 günde hiçbir olağanüstü etkinlik fark etmedik ama son 4 gün bambaşka oldu. Tapınak girişindeki kadınların maharetli elleriyle sepetçikler, çiçek buketi ve kolyeleri imal ettiklerini görüyorduk. Bu bir festivalin, bir bayramın yaklaştığını müjdeler gibiydi. Bu festival ile bayramların tam olarak hangi köyde yapılacağını kestirmek zor. Otel yetkililerinden bilgi almak da pek olası değil. Ama şansınız olur da doğru gün ve doğru saatte etkinliklerin yapıldığı tapınak civarında bulunuyorsanız emin olun tüm yaşamınızın en unutulmaz ve en heyecanlı anlarını yaşayabilirsiniz. En renkli, En parlak ve şık giysileriyle kadınlı erkekli coşkulu gruplar tapınağa giden yol güzergahında toplanacak, çarpıcı renkli bayrak ve şemsiyeleriyle yürüyüşe geçeceklerdir. Kadınların başlarında bayramına göre bazen çiçek, bazen meyve sepetleri bulunacak. Bu kadar çarpıcı rengi bir arada gördüğünüz için hayretler içinde kalacaksınız. Kafile, gamelan bandosu eşliğinde yürüyecek, tüm civar köylerden geçidi görmek üzere çocuklar ve insanlar yol kenarlarında toplanacaktır. Tapınağa varmadan kafile birçok ana yoldan geçtiği gibi köy yollarına da sapacak ve böylece birçok kişinin onları görmesi sağlanacaktır. Bu arada seyyar baronk dansı, maskeli gruplar, köylerde çocukların sevinç çığlıkları arasında tur atarken batı kültürüyle hiçbir ilişkisi olmayan tüm bu etkinlikleri tanımaktan kuşkusuz çok hoşlanacaksınız. İşte Bali'de geçirdiğimiz son 3 gün boyunca adanın kuzey kesimlerinde bir bayram havası vardı. Bu yürüyüş ve sunuşların sanırım en muhteşemlerinden ikisi seyahatimizin sondan bir evvelki günü oldu. Bretan Gölü'nde bulunan Bedegul kasabasında bir şiir kadar zarif, bir düş kadar güzel ufak bir tapınak vardır. Danu Tapınağı. Tapınak gölde bir adacıkta bulunduğundan Baliler buraya sandalla ulaşmakta. Sunularını ufak tapınağa getiren halk, gölün sahilinde sırasını bekliyor, sandallar sepetli insanlarla dolup taşıyor. Dağlık bölgelerde havanın o gün sisli olması bu tabloya daha mistik, daha gizemli bir görünüş veriyordu. Singarara'da adını anımsayamadığım diğer bir tapınakta toplanan renkli toplumda bize unutulmaz anlar yaşattı.